Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 38. ayrım. 24. Hepsini bir kenara koymuştu. Tüm bu hengameyi, Arne Mix'in içine saldığı tüm duyguları kilit altına almış ve artık bu konuyu düşünmekten vazgeçmişti. Şu anda bunlarla uğraşmanın ne yeri ne de zamanıydı. Geri gelecekti, biliyordu. Midesini düğümleyecek bir hamle daha yapacaktı. Bu olana kadar dayanmanın bir yolunu bulmak zorundaydı. Ama sırada kontrol edilmesi gereken daha öncelikli işler vardı. Arabasını evinin önünde park edip arabadan indi. Bu ev bazen gözüne olduğundan daha büyük ve korkunç görünüyordu. Neden böyle hissediyordu acaba? Genelde Phoebe burayı sadece yuvası olarak görürdü. Çocuğunu büyüttüğü, annesiyle arkadaşını barındırdığı zarif, güzel bir ev. Karınlarını doyurup uyudukları, huzur içinde yaşadıkları, hatta zaman zaman eğlendikleri yerdi burası. Burada yaşamayı, bu evde olmayı seçmemiş olmasının ne önemi olabilirdi ki? Alt tarafı bir evdi işte. Tuğla ve cam, hepsi bu. Kuzen Bess'in hayaleti onları çoktan terk etmişti. Seçme şansı olmadığını düşündü. Bütün olay seçimlerde, seçeneklerinin olmayışındaydı. Ona ihtiyaçları olduğunu bilmesine rağmen yolunu değiştirip avlu kapısına doğru yürüdü. Polis aracından ve tuğla cam suratlı o devden uzaklaştı. En azından burada seçme şansı olan bir şeyler vardı. Her ne kadar onların da neredeyse hepsini Evie'ye teslim etmiş olsa da buradaydılar işte. Bahçe, patikalar, kuytu köşeler, zarif masalar ve ilginç heykeller. Verandanın merdivenlerine oturup önünde uzanan güzellikleri seyretti ve avlunun tümüyle başka bir yerde olduğunu hayal etti. New Orleans'ta mesela ya da Savannah'ın başka bir sokağında. Atlanta ya da Charlotte'ta da olabilirdi. Temelde her şey birbirinin aynı değil miydi? Değildi. Her birinin arasında bir dünya fark vardı. Kapının açıldığını duyunca dönüp bakmadı. Tek başına, arpacı kumrusu gibi düşünmek için burada fazla bile oturmuştu. Carter yanına oturup, eline bir kadeh şarap tutuşturdu ve hiç konuşmadı. Sessizce şaraptan bir yudum aldı. Uzaktan fıskiyenin hoş melodisi duyuluyordu. Biraz uzaklaşmak istedim. Şarap da bunun için işte. Gitmemi ister misin? Hayır, kabuk bağlamış bir yaraya dokunmak istedim. Kuzen Bess'i, bu evi ve onun kapıları üstüme kilitlemesini düşündüm. Elimden bir şey gelmiyor ve buna bir çözüm bulamadığıma göre en iyisi uzaklaşmak. Bunu her fırsatta yapıyorsun zaten. Dönüp Carter'a baktı. Yapıyorum değil mi? Neredeyse kendimi bildim bileli bunu huy edindin sen. Bu Ruben'le başladı ama daha öncesi de var. Sislere gömülmüş yıllar. Phoebe başını onun omzuna yasladı. Her şey babamın ölümüyle değişti. Asıl ondan öncesi sislere gömülü benim için. O zaman bize yardım edebilirdi. Kaltak kuzen. Anneme doğru dürüst davransaydı, belki de Ruben diye biri hiç olmayacaktı. Ama yapmadı. Bu yüzden de şimdi, öyle olsaydı, böyle olsaydı diye yorum yapmanın bir faydası yok. Susup havuzu seyrederek içkisini yudumladı. Annem bizim için her şeye katlanıyordu. Düşününce onun neler hissettiğini tam olarak gözünde canlandıramıyordu. Endişe, işler ve büyük üzüntüler ve korku. Her şeye bizim için katlandı. Sonra onu özel hissettiren ve ona baştan beri çok iyi davranan biriyle şansını denemek istedi. Herif neredeyse onu da çocuklarını da öldürecekti. İşte o zaman kapıları kapatmaya başladı. Bunun için hiçbir zaman onu suçlamadım. Yok yok, tabii ki suçlamadın. Onu suçlayan hep ben oldum. Bunun için bazen kendimden utanıyorum. Bildiklerimi fazla umursamıyorum. Sadece dışarıya çıkmaması, alışverişe, sinemaya gidememesi beni kahrediyor. Bunu yapamıyor olması önemli değil. Zaman zaman. Phoebe başını sallayıp şarabından bir yudum daha aldı. Ben şu anı, içinde bulunduğumuz bu durumu düşünüyorum. Onu ve Carly'yi buradan uzaklaştıramıyorum. Yaşadığımız bu kabus bitene kadar onları uçağa bindirip bir yerlere gönderebilseydim, şu an olduğum kadar endişeli olmazdım. Terapi için onunla tekrar konuşmamız lazım. Ama şimdi değil dedi ve Phoebe'yi beklemeden devam etti. Böyle eve kapatılmış durumdayken doğru olmaz. Ama daha sonra, senin de dediğin gibi, her şey sona erince olabilir. Josie ile buraya taşınabiliriz. Sürekli kalmak üzere yani. Mutlu olamazsınız. Phoebe, olmaz. Gerçi ben bu evde çoğu zaman mutluyum. Şu ara berbat bir dönem geçiriyorum. Sanki içimde bir şeyler beni boğmaya çalışıyor. Arnold Mix, Roy cinayetinden aklandı. Bunu oraya gitmeden biliyordum. Ama gözlem odasında yine korkup çılgına döndüm. Korkmaktan çok öfkelenmeyi tercih ederdim. Onun için burada oturup o tarafa yoğunlaşmaya çalışıyorum. İşini iyi yapıyorsun. Bu çok önemli. Karşıda bir mücevher gibi parlayan bir sinek kuşu, çardağın demir kafeslerine dolanmış gündüz sefalarının coşkusuna katılmış, onlarla cilveleşiyordu. İstediği çiçeği seçmekte özgür diye düşündü Phoebe. Hangisine isterse uçup ona konabilir. Ama insanlar öyle mi? Annem nasıl? Dantelleriyle baş başa. Duncan gitmeden ona stok ve maliyet analizi hakkında bazı fikirler verdi. Kim bilir, belki de kafasını meşgul etmesi için yapmıştır. Böyle şeyleri çok iyi beceriyor. İnsanları çalıştırmayı. Açıkçası ondan hoşlandım. Kerli'yi de stok muhabbetine dahil etti. Moda danışmanı olarak. Kız kendinden geçti. Tam da geleceğin butik sahibinin olması gerektiği gibi. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bu da bir kabiliyet meselesi ve bu kabiliyet Duncan'da fazlasıyla var. Bana sorarsan neyi, nerede, ne zaman, nasıl yaptığın senin karakterini gösterir. Bu yüzden evet Phoebe, bu adamdan oldukça hoşlandım. Bense hoşlanmaktan daha öte bir şeyler hissediyorum. Aa, ciddi misin? Gözlerini kısıp uzun uzun Phoebe'nin yüzüne. Ve bu da seni endişelendiriyor sanırım, peki neden? Öyle bir şey demedim. İmalı bir bakış fırlatıp genç kadının kaşlarının arasındaki derin çizgiye dokundu. Burası öyle söylüyor ama. Phoebe omuz silkip alnındaki çizgiyi ovuşturdu. Hadi canım, maziyi hatırlatan boktan bir iz işte. Roy ayının tekiydi. Herkesin hayatına böyle biri girmiştir. Böyle söylediğim için özür dilerim. Bir an için onun ölmüş olduğunu unuttum. Neyse. Ölü de olsa, diri de olsa öyleydi. Doğru söylüyorsun. Bombok bir mazi, diye tekrarladı. İnsanın mesleği kişisel planlarını alt üst edebiliyor. Bir polisle ilişkisi olan bir erkeğin bütün bunları daha önceden hesaba katması gerekir. Kusura bakma ama kaygılanman yersiz. Başka? 7 yaşında bir kız çocuğu. Onun sorun yarattığını falan söylemiyorum, yanlış anlama. O benim her şeyim. Ama yine de önemli bir etken. Benim için onun mutluluğu her şeyden önce gelir. Düşün ki, gitgide ilerleyen ciddi ve uzun süreli bir ilişkin var ve sen bu ilişkiyle birlikte onun çocuğunu da kabullenmek zorunda kalıyorsun. İşte bu çok hassas bir durum. Carter, aldırma der gibi elini salladı. İnsanlar bunu her gün yapıyor. Hatta bir güne 2 kişi sığdıran bile vardır. İstersen Google'dan araştırıp senin için istatistikleri çıkartabilirim. Olabilir ama ben Phoebe'yim. Herkesin dünyası farklı. Bu, Kerli ve Duncan için de geçerli. Duncan, Whitfield adasında o harikulade eve sahip ve o evi kendi başına yapmış. İleride ilişkimiz daha ciddileşirse asla orada yaşayamam. Bu evden ayrılamam. Sonra annem de var. Bir benimle uğraş, bir de onunla uğraş. Bir an durup devam etti. Belki tek tek düşündüğünde ufak tefek pürüzlermiş gibi geliyor ama birbirine eklenince kocaman karma karışık bir yumak oluyor. Ve ben ona böyle bir yumak sunarsam artık benim hakkımda ne düşünür bilemiyorum. Bunu ona sorabilirsin. Ya, senin için söylemesi kolay tabii. Siz erkekler var ya. Durup derin bir nefes aldım. Bu konuda kendimi bunalıma sokmayı başardım ve bu arada ailemden de yaşadığımız kabustan da koptum. Artık kabusa geri dönmenin zamanı geldi. Ayağa kalktı. Biraz çalışmam lazım. Eğilip Carter'ı yanağından öptü. Şarap için teşekkürler. Sohbet için de. Şarap senin de, diğeri için de her zaman hazırım. Daha kötüsü de olabilirdi. Şimdi hazır Evie ile Josie mutfağa kapanmışken, annesiyle kızı da tasarımlar ve ipliklerle boğuşurken, rahatsız edilmeden çalışacak bol zamanı vardı. Dört yandan kuşatılmış bir ev olmasına rağmen, yine de işler tıkırında gidiyor diye düşündü. Sabah FBI ile temasa geçip durumu onlara bildirecek, oradaki ekiple çalışırken tutulan dosyaların kopyalarını isteyecekti. Gündemdeki dosyaları karıştırırken bunların üzerinden çok zaman geçtiğini düşündü. Ama hiçbir şeyi şansa bırakamazdı. Dosyaları okudukça geçmiş gözünün önünde yeniden canlanıyordu. Ayrıntıları bu kadar net hatırlıyor olmasına hayret etti. 4 yıl, 5 yıl hiç fark etmiyordu. Kayıtları açtığı anda her şeyi hatırlamaya başlıyordu. İntiharlar, aile kavgaları, sonuç alınamayan soygun vakaları, nezaretteki mücadeleler, canından bezen işçiler, intikam, kazanılan paralar, çekilen acılar, zihinsel ve duygusal dengesizlikler. Bunların her biri ya da hepsi birini rehin almaya yönelik durumlardı. Bazen de ne yapılırsa yapılsın, pazarlık başarısız oluyordu. Başaramadım diye düşündü. Her yılın başında yeniden organize oluyordu. Savana Emniyeti'nde çalışmaya başladığı ilk yıldan itibaren hep öyle yapmıştı. O yılı 3 kayıpla kapamıştı. Bir intihar, bir rehine ve bir de onları rehin alan şahıs. İkna edip çatılardan indirdiği, dışarı çıkarttığı onlarca insan olsa da fark etmezdi. Üçünü kaybetmişti ve şu anda her biri tüm canlılığıyla gözünün önündeydi. Operasyonun aşamalarını tekrar gözden geçirdi. Söylediği sözleri, ses tonunu yorumlamaya çalıştı. Bu iş çok zaman alıyordu. Verimli olmayacağını biliyordu, tehlikeli bile olabilirdi. Sonuçta üçü de ellerinin arasından kayıp gitmişti. İçlerinden birinin Roy'un ölümüyle bağlantısı olabilir miydi acaba? Yeni bir liste yapmaya başladı. Maktullerin isimleri, ölüm tarihi ve yeri, olayın şekli. Sonra da onlarla kişisel ya da iş ilişkisi olanların isimlerini ekleyip bir şema hazırladı. Ekiptekilerin de isimlerini yazdı. İkinci yılın ortalarına gelmişti ki Evi kapıyı tıklattı. Biraz hava alsan iyi olur, bir şeyler yemelisin. Ben iyiyim Evi, yemin ederim. Hayır değilsin, hiçbirimiz değiliz. Ama nefes almaya, beslenmeye ve uyumaya ihtiyacımız var. Masaya yaklaştı. Annen de, kızın da bunları yaptığını görmek ister. Hepsinden bir parça yapsan da olur. Tamam, birazdan inerim Evi. Yazın Steven'la birkaç hafta tatil yapmak istediğini biliyorum. Tatilinizi biraz daha uzatsanız diyordum. Okulların kapanmasına çok az kaldı. Buradan yola çıkıp onunla daha erken buluşursun. Sonra, tehlikeden uzaklaşayım öyle mi? Tabii benim için de tehlike varsa. Hepimiz bu evde uzun bir süre kapalı kalacağımıza göre, daha ilk günden basiretsiz davranıp beni delirtme istersen. Seni delirtmeye çalışmıyor Evie. Merak edeceklerimden bir kişiyi, Steven da yakında eve döneceği için aslında iki kişiyi azaltmaya çalışıyorum. Steven'la tatilinizi şimdiden başlatırsanız bana iyilik etmiş olursunuz. Evie başını eğdi. Bir iyilik yapmayacağım Phoebe, Essie'yi de Carly'yi de bırakmayacağım. Bunun hakkında daha fazla tartışmaya da niyetim yok. Sadece sen olsan giderdim çünkü senin kadar kendine yeten birini tanımıyorum. Ama zaman zaman aşırıya kaçıp insanın sinirini bozuyorsun. Aynı şu an olduğu gibi. Phoebe oturduğu yerde kımıldandı. Sen de daha ilk günden delirtme beni. O zaman umarım bu konu bir daha açılmaz. Steven'a o da arkadaşının ailesiyle birlikte Bar Harbor'a gitmesini söylemiştim zaten. Onlar da bu fikre bayıldılar. Haziran'a kadar eve dönmeyecek. O zamana kadar burada hayat normale dönmezse, Evi elini saçına daldırdı. O zaman onun eve dönmesini engelleyecek başka bir yol bulurum. Dediklerinden, Maine'e gitmesi konusunda Steven'a neden bu kadar rahat davrandığını ona söylemediğin anlaşılıyor. Carly senin için neyse, Steve de benim için aynı. Kaç yaşında olursa olsun. Bu kargaşayı onu karıştırmak istemiyorum. Essie'nin bana ihtiyacı var ve her ne kadar Carly özgüven açısından biraz sana benzemişse de daha küçücük bir kız o ve bana ihtiyacı var. Senin de Phoebe, o yüzden lütfen beni değersiz bir yük gibi görmekten vazgeç. Sana değer vermeseydim gitmeni istemezdim. Carly'yi de alırdın ve... Phoebe başını elleri arasına aldı. İşe yaramayacak biliyorum. Biliyorum ama bu gitmeni istememe engel değil. Carly'yi gönderseydim hem daha çok üzülür hem de korkardı. Annemse çıldırırdı. Bundan eminim Evie. Hele annemi evde yalnız bırakamayacağımı çok iyi biliyorum. Burada kalmana ihtiyacım var ama seni çok seviyorum. Keşke gidebilsen. Öyleyse sana artık kızmıyorum. Masayla sandalyenin yanından dolaşıp arkaya geçti ve Phoebe'ye sıkı sıkı sarılıp yanağını onunkine bastırdı. Hepimiz aşırı gerildik. Onun da istediği bu dedi yavaşça. Her kimse öncelikle bunu istiyor. O zaman bana sorarsan kendimize güzel bir ziyafet çekerek onu çileden çıkartabiliriz. Fırında tavuk rostomuz var. Josie'ye de patates suflesi yapmayı öğrettim. Bu da demek oluyor ki o müthiş patateslerden iki porsiyon yemek için çıkıp bir de spor yaparsam adamı iki kere çıldırtmış olurum. Bir porsiyonla yetinsen iyi olur, yoksa çilekli pastaya yer kalmaz. Aman Tanrım, niye bana işkence çektiriyorsun? Keyifsiz olduğum zamanlarda kendimi yemek yapmaya veriyorum. Evi geri çekildi. Bugün de bir sürü şey pişirdim. Her şey çok güzel gitmişti. Bu kadar mükemmel ve etkili olabildiğine inanamıyordu. O Roy pisliğini lüks arabasının bagajına attığı saniyeden başlayıp, cehenneme yolladığı o ana kadar, bu olanların her saniyesinden sanki Disneyland'in korku tünellerindeymiş gibi çılgınca bir zevk almıştı. Kesinlikle o çete bozuntusunu vurmaktan çok daha eğlenceliydi çünkü bir anda ölmüş ve hiç etkileyici olmamıştı. Yine de Roy havaya uçtuğunda Phoebe'nin yüzünü görmek isterdi. İşte o zaman zevkten dört köşe olurdu. Atölyesinin duvarında asılı olan o fotoğrafa baktı. Birçok fotoğraf arasında onun yüzü. Her şeyiyle o, Phoebe McNamara. Başkalarının hayatıyla uğraşarak zor bir gün geçirmiş, evine dönüyor. Gerizekalı komşularından biriyle çene çalıyor. O şımarık veledini parkta ve River Caddesi'nde gezdiriyor. Şu aralar becerdiği o züppe piçle öpüşüp koklaşıyor. Son başarısını kutlamaya devam ederek bir bira daha açıp bardağını Phoebe için kaldırdı. Sırtından ter boşanıyor değil mi kaltak? Evet evet, ter döküyorsun. Seninle işin bitene kadar daha kovalar dolusu ter dökeceksin. Bu bilmeceyi çözmeye çalışırken meraktan çatlayacak kaltak diye düşündü. Zavallı Roy'u kim öldürmüş olabilir? Böyle vahşi bir şeyi kim yapmış olabilirdi? Hühühü. Bu ses beyninde yankılanınca gülmekten ayakta duramadı. Yazık, keşke o züppe piçi daha önce becermeye başlamış olsaydı. Biraz daha koşturup araştırır ve belki de eski koca yerine yeni oyun arkadaşını hedef alırdı. Olsun, yine de bir şeyler düşünebilirim diye geçirdi aklından. Bunun için biraz düşünüp plan yapmalıydı. Belki bir fırsat yakalar ya da bu fırsatı kendisi yaratabilirdi. Görelim bakalım diye mırıldandı. Saatlerimizi ayarlayalım. Phoebe, geri sayım başladı. Tik tak, tik tak. Sonuncu tik takı duyduğunda gökyüzü dumana ve kana bulanacak. Phoebe'yi düşündüğü anda kafasında başka birinin yüzü daha belirdi. Bu yüzü daha net algıladığında ağlamaya başladı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 410. Devamı 39. ayrımda.